Ayrım 14. Kadın Öykülerinde Doğu. Hazırlayan Hande Öğüt. Sayfa 124. Bir çay daha koydum. Seninki sessiz sessiz uyuyordu. Biz çay içerken tanışmıştık değil mi? Kantinde. Ama ben seni daha önce görmüştüm sınıfta. O zaman da yakışıklıları kaçırmazdım. Almanya'dan geldiğini öğrenmiştim. Senin gibi Almancıların dili, bizim gibi sağda solda Anadolu Lisesi'nde hasbelkader Almancayı seçmiş, ardından da yolu Alman filolojisine düşmüş olanlardan daha iyi olur hep. O yüzden biraz kebap durumunuz vardı sizin. Bense habire çalışmak zorundaydım. Tanıştığımızda yurttaydım daha. Babam ancak ikinci yıl kabul etmişti eve çıkmamı. Senin yurtseverlerle tanışman da o yıl oldu diye hatırlıyorum. Doğru mu? Tanışmıştın ama daha onlardan olmadığın belliydi. Keşke o sıralarda birlikte olsaymışız biz senle. Ben o yıl derse girmediğim ve çalışmadığım zamanlarda mümkün olan herkese vermekle meşguldüm. Kızma hemen, vermek lafın gelişi. Okuldan sonra yurda koşar, notlarımı okur, ardından boya badana yapar, kendimi Beyoğlu'na atardım. Geceyi yurtta geçirdiğim nadirdi. Nasıl atılmadım hala şaşarım. Uzun zaman susamışım da önüme su yerine şarap konmuş gibiydi. Yok ya, Almancacıyız biz. Ne şarabı bira. Kaşımı deldirmiş, saçımı bir tarafını kazıtmıştım. Saçma sapan iki de dövme yaptırmıştım. Onlar soldu biraz, biliyor musun? Ancak adını bildiğim bir adamın koynundan çıkıp da doğru düzgün duş bile almadan okula geldiğim her gün kendimi babam, üvey annem ve kardeşimle yaşadığımız nemli küçük apartman dairesinden ve orayı bir bulut gibi kaplayan kasvetten biraz daha uzaklaşmış hissederdim. 12 yaşımdayken annem ölüp de o eve girdiğimden beri başka hayalim yoktu ki. Liseyi neden birincilikle bitirdim sanıyorsun? Senin gibi rahat büyümedim ben oğlum. Almanya'dasın. Cinsellik tabu falan değil. Kim bilir ilk ne zaman yaptın o işi? Ailen rahat. Zaten erkeksin. Hem annen var senin yanında ya. Birinci yıl notlar iyi gelince babam yelkenleri suya indirdi. Eve çıkınca ben de biraz duruldum sanki değil mi? Çıkmaları azalttım. Bir halt yiyeceksem kendi evimde yer oldum. Bir de gitarist sevgili buldum. Sen görmüştün o çocuğu ama nereden hatırlayacaksın? Babamın evindeyken de Bon Jovi falan dinlerdim. Serkan'la işi azıttım. Konu komşu gitar cayırtısından ikrah etti. Biz o yıl arkadaşlık etmeye başlamıştık sanki. Aa, dur dur. Notları ödünç verdim ben sana değil mi? Hangi dersti lan o? Ay neyse ama. Sana takılmam 3. sınıfta olmuştu. Herkesin evleneceği tipi seçmeye başladığı yıl. Sen habire disiplin soruşturması yiyordun. Ben sınıfın adı motora çıkmış kızlardandım. Evet, öyle inkar etme hiç. Sizinkiler nasıl ses etmedi ilişkimize diye düşünürüm ara sıra. Sonra hatırlarım ki bizim ilişkimizi bilmiyor olma ihtimalleri var. Belki de kimse bilmiyordu beraber olduğumuzu. Bir sinemaya git, bir yerde çay iç değil mi? Yok asla. Evde baş başa geçirdiğimiz zamanlar dışında hiç yan yana gelmezdik neredeyse. Ben de 6 Kasım'a falan gidiyordum ama başka tiplerle. Ulaş'ı hatırladın mı? Hani sarışın bir çocuk vardı, öldü o, biliyor musun, trafik kazasında. Neyse dur bak ne hatırladım. O Ulaşlar bize gelmişti bir gün. Seni kapıda mı ne görmüşler? Bir yere yetişecektin herhalde. Aman bir şaşkınlık. E bizden çıktı dedim de herkes bir tuhaf oldu. Bizim oralarda nişanlanıldığı gibi sevgili oluyordu millet. Bizse az görüşür, buluştuğumuzda bir türlü ayrılamazdık. O yüzden hep özledim ben seni. Bende kalmadığın geceler, eskiden annemi düşünerek uyuduğum gibi senin hayalini kurarak uykuya dalardım. Ama bizden bir halt olmayacağını biliyorduk. Sen daha bu kadar ciddiye bindirmemiştin işleri. Ama buralarda kalmayacağım belliydi. Ben ara sıra hovardalık bile yapıyordum. Senin kulağına geliyor muydu? Hala merak ederim. Kızma oğlum ya. Onların adlarını bile hatırlamıyorum. Seninse küçük parmağının tırnağını bile unutmadım. Çocuk tırnağı gibi. Bizim orada sahilden topladığımız kabuklara benziyordu. Sen yüzme de bilmezsin tabii. Seninki yerinde kıpırdandı. Bunu acele etmem yönünde bir uyarı olarak gördüm. Ama sonra yine sakinleşti. Ne yazılır sana? Sen gittikten sonra biraz dağıtmıştım. Yoksa okul biterdi o zamana kadar. Ama çok çalışmıştım. Alacaktım diplomayı o sene. Babam da mızıldanıyordu zaten. Allah'tan annemin maaşı da vardı. Ay neler anlatıyorum. Sana ne, değil mi? Ağlamaya başladım. Biliyordum büyük ihtimalle bir daha hiç görüşemeyecektik. Sen ölmesen bile. Ölmeyen oluyor mu hiç? Muhakkak olmalı. Hani Elhamra pasajının içindeki kitapçıda satılan gerilla anılarını yazanlar mesela ölmemişler işte. Keşke fotoğrafın olsaydı. Seni çok özlemiştim. Seninle gurur duyuyordum. Bunu yazar yazmaz kendim de şaştım bak. Tamam, yeter bu kadar. Çekmeceleri karıştırdım. Saçma sapan bir zarf buldum. Ağzını bantladım. Nasıl uyandıracaktım ben bunu? Mutfağa gittim. Orası da kalkmış yürüyordu. Bir tencerenin içinde yeni bir yaşam ünitesi başlamıştı sanırım. Bu evde temizlenir mi bir gün? Döndüğümde de uyanmıştı. Yine çay demledim. Yine kahvaltılık çıkarttım. Sessizce oturup yedik. Zarfı verirken fotoğrafı yoktur değil mi dedim. Der demez de pişman oldum. Bizimki gülümsedi. Özgür Halk'ta falan zaman zaman çıkıyor fotoğraflar dedi. Aileler bakıyor, çocuklarını tanıyor. Akrabam diye mi tanıttın beni lan? Mantıklı yapmışsın aslında. İşte hayatıma tekrar girişim böyle oldu. Hadi ben kimseyi özleyecek kadar tanıyamadım. Sen beni neden özledin ki? Hayat cevaplayamadığımız sorularla dolu. Ertesi gün sınavdan sonra İstiklale çıkıp bir tane Özgür Halk aldım. Dizi dizi mekaplıların arasında seni bulamadım ama. 6 ay sonra ilk iş görüşmemin ardından satın aldığım dergide bir ateşin başında oturmuş 5-6 kişiden gülenini sana benzettim. Bu arada dergiyi de okuyordum. Uzun iş arama döneminde babamın gönderdiği parayla kıt kanaat geçinip evden çıkmazken başlamıştım. Berbat bir şirkette köle düzeninde çalışırken İyice sardırdım. Orada dişimi tırnağıma takarak geçen 2 yılın ardından şimdi çalıştığım ajansa kapağı attığımda da bırakmadım. Önceleri birçok şeyi anlamıyordum. Önderliği çözmem 2 sayı aldı. Fakat adama neden güneş diyorsunuz lan? Ne alaka? Bir de kadın komutanlar var ya çok hoşuma gitti. 8 Martlara zaten giderdim. Nevrozlara da gitmeye başladım. Kalabalığın arasında tanıdık yüzler arar. Okuldan birileriyle karşılaşınca sevinir, giyimleri, pankartları anlamaya çalışırdım. Mesela aynı kıyafetin erkekler giyince mahalli giysisi olarak açıklanabileceğini ama kadınlar giydi mi gerilla kıyafeti olduğunu inkar etmenin mümkün olamayacağını öğrendim. Bu kadın kısmına hiçbir yerde rahat yok, değil mi? Ajansa girdikten 1,5 sene sonra Hürriyet gazetesine bakarken okudum çatışmada öldüğünü. Fotoğrafın yoktu. Gerilla ile ilgili haberlere dikkat etmesem farkında bile olmazdın. Gazeteyi elimden bıraktım sekretere. Ben 5 dakika dışarı çıkacağım dedim. Hava güzeldi. Sokakta yürümeye başladım. Benim neyim öldü? Yıllardır görmediğim eski sevgilim. Yok, sevgilim bile denemezdi. O yıllarda beni tanıyanlar birlikte olduğum adamları sayıp dökmeye kalksa zorlanır. Zaten de bir iki tanesi o uzun listeye katar seni. İnsan beklemediği bir daha görmeyi ümit etmediği biri öldü diye ağlar mı? Yıllardır içimden seninle sohbet ediyorsam seni dinlediğim için mi? Yası kısa kesmem gerektiğine karar verip şirkete döndüm. Ben yokken arayan soran var mı diye baktıktan sonra bilgisayarın başına geçtim ve nasıl dövülmüş olabileceğine ilişkin ayrıntıları düşünmemeye çalışarak devam ettim güne. Ondan sonra da bunu aklıma getirmemeye çalıştım. Benim için yaşamıyordun ki zaten ölmüş olman neyi değiştirir? Ama 3 hafta kadar sonra dur ya baştan anlatayım o akşamı. Anlatmıştım sana. Ben bir ara vitamin hapları ve içkiyle besleniyordum ya. Ondan vazgeçtiğim sıralardı. Akşamları eve gelip salata falan yiyorum rakımın yanında. O güne yine geldim. Eşofmanımı giydim, rakımı koydum. Sabırla yeşillikleri doğuruyor. Bir yandan da White Stripes dinliyordum. Sana da çalardım hatırladın mı derken kapı çalındı. Ben hala evdeyim ama artık tek başımayım. Eskiden seninle kaldığımız odaya taşıdım yatağı. Salon da salona benzedi. Kanepe falan aldım ama tek masam var. Bilgisayar üstünde. Yemeği de oradan yiyorum. Zaten gelen gidenim yok ki. Kapıda seninki görünce yas tutmamam gerektiğiyle ilgili kararımı uygulayamayacağımı anladım. Çocuk içeri adım atar atmaz ağlamaya başladı. Kapıyı kapattı. Öyle bir ya dur ağlama dedi ki o halimde bile W'nun sizin için önemini anladığımı fark ettim. Dur anlama dedi tekrar. Nasıl utandım bilemezsin. Fakat Çantası eskimiş musluk gibi bir türlü susamıyordu. Rakı teklif ettim, istemedi. Ama çay demlersen içerim dedi. Mutfağa gitmiş, çay demledim. Benim yeşilliklerle biraz peynir çıkarttım. O çayını ben rakımı içmeye başladık. Akşam yemek yemiyorsun dedi hafif alaycı bir tonda. Ses etmedim. Birden ciddileşti. Gazetelerde haber çıktı ama kesin değil dedi. Yüzü parçalanmış, kesin teşhis yok. Yutkundum ama bilmiyordum. Musluğu tekrar açmamam gerekiyordu. O olması büyük ihtimal ama aile görmedi cesedi, göstermediler. Çayını bitirip kalktı. Onu geçirdikten sonra bir rakı daha alıp oturdum. Eskiden sadece öldüğünü düşünüyordum. Şimdi ise yüzünün parçalandığını öğrenmiştim. Keşke kavga edip ayrılmış olsaydık da belki daha kolay olurdu. Fakat senin de bildiğin gibi tesis yetersizliği. En sık görüştüğümüz zamanlarda bile kavga çıkartacak ortamımız olmadı ki. Akşam yalnız içtiğim rakılar, ajanstaki sıkıcık işler, hafta sonu olmadık yataklarda uyanmalar, yani zamanlar birbirini kovaladı. Yağmurlu bir günde başkalarının hatim indirmesi gibi nevroza gittim. Etrafımda akan, asla parçası olamayacağım ama onlarsız da yapamadığım kalabalığa baktım. Sen burada olsaydın da yan yana olmayacaktık ki. Orada seninle vedalaşmaya karar verdim. Yanımdan üzerinde Çen'in resmi olan bir tişört giymiş bir çocuk geçti. 20'lerinde Koray Candemir sakalı yapmış. Kargo'nun solisti vardı ya, öyle işte. Küpesi falan da yerinde. Çe ilk kez orada aklıma seni getirdi. Dağlar çatışma. Kim bilir sen nelerden geçtin yüzün parçalanana kadar. Bir an gözlerim dolsa da gülümsedim. Ben Çe'yi öpmüştüm. Bu ülkenin Çe'lerinden birini. O oğlanın yanında birkaç kız duruyordu. Çocuk onlara, onlar kürsüye bakıyordu. Yüzlerinde kırgınlık, öfke ve kararlılık birbirini yiyordu. Ben bile anlıyordum. Çe olmak isteyen kızlardı bunlarda. İhtimal bir kısmı birkaç yıla olacaktı. Birkaç yıla yüzleri parçalanacaktı. Yolun uzun bir kısmını doğru düzgün Türkçe bilmeyen bir grup kadınla birlikte kat edip eve döndüm. Soğuk, kalabalık yollar, duygular beni yormuş. Ne yemek, ne içki, ne bir şey. Koynumda kıymetini yeni fark ettiğim armağan, Çen'in öpüşüyle uyuyakaldım. Karışık rüyaların arasında bizim oranın denizini gördüm. Mailler mailleri, toplantılar toplantıları kovaladı. Dallamalar ise biraz azaldı. Yaşlanıyor muyum ne? Erkekler eskisi kadar şımartmıyor beni. Yaz bitti, sonbahar geldi. Kışlıklarımı çıkartmaya karar verdiğim bir cumartesi sabahı telefonumda uzun bir numara göründü. Ben hayatımda yurt dışından telefon almamıştım, biliyor musun sen aramadan önce? Oğlum var ya, insanın hakikaten heyecandan dizlerinin bağı kesiliyormuş. Hakikaten sesi çıkmıyormuş. İstanbul'da yaşarken taşımadığı bir aksanla süslenmiş Türkçenle "Alo, sesim geliyor mu?" dediğinde fark ettim benim de konuşmam gerektiğini. "Salak mısın oğlum sen?" dedim. Var ya, öldüğünde, yüzün parçalandığında bile bu kadar gözyaşı dökmedim ben. Bazen benim gibi bir cenabetin bile işi rast gidebiliyor. Birkaç ay sonra ajansın Almanya'da bir toplantısı oldu. Berlin'deki akrabalarımı ziyaret edip 2 gün geç dönmeme kim ne diyebilir? Hani bulutların üstündeydim denir ya, ben bulutları ayağımın altına almıştım hazırlanırken. Tren garında kalabalığın arasında etrafında bir hare varmışçasına seçtim seni. Oğlum vücut yapmışsın sen resmen. Saçlarına kırlar düşmüş. O çerçevesiz gözlük ne lan? Gazete desin diye entel mi oldun başımıza? El salladın yanına geldim. Niye sarılmadık ki biz o anda? Karşılıklı çok yakın ama dokunmadan durduk. Birbirimize baktık. Söylenecek bir şey yok, dökecek yaş kalmadı. Sonra yüzümü boynuna gömdüm. Oradan nasıl ayrıldık? O kadar lafı nasıl konuştuk? Bu eve, bu yatağa nasıl geldik? Hatırlamıyorum. Benim hatırıma içki içtin sen, değil mi? Şimdi uyuyorsun, yüzüm hala boynuna gömülü. 2 gün sonra sen gazeteye döneceksin, ben ajanstaki toplantılara, yalnız rakılara, dallamalara. Çe olmayı götüm yemez ki oğlum. Benim payıma düşen can sıkıntısı, viteviyelik, yalnızlık. Yine de biraz zamanım var. Anneminkine benzettiğim kokuna gömülüp sana bunları anlatırken uykuya dalabilirim. Mart-Nisan 2011. 14. ayrımın sonu. Sayfa 130.